Ayrım 11. Uluslararası kör ve az gören kadınların mesleki eğitimi, mesleki rehabilitasyonu, istihdamı ve sosyal hayata uyum sempozyumu. Sayfa 107. Engelli kadın ve eğitim. Psikolog rehber, öğretmen Figen Bilgen. Aşık Veysel Görme Engelliler İlköğretim Okulu. Eğitim insanın doğumuyla başlar, ölümüne kadar sürer. Kişi de öğrenme yeteneğiyle istendik davranışlarının kazandırılmasına da eğitim denir. Önceden saptanmış esaslara göre insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkiler dizgesine eğitim denir. Eski tarihlerde eğitim baba oğluna avcılığı, anne de kızına yemek pişirmeyi, ev işlerini öğreterek aile fertleri arasında sağlanırdı. Sümerliler zamanında yazının da bulunması ile günümüzün eğitim biçimi şekillenmeye başlamıştır. Eğitim kavramı iki genel konu içinde tartışılabilir. Bunlar 1. Kurumsal eğitim, 2. Toplumsal eğitim. Kurumsal eğitim, eğitimin okullaşmış halidir. Profesyonel bir örgütlenme içinde bireye sağlanmasıdır. Toplumsal eğitim ise bireyin toplumun en küçük parçası olan ailede başlamak üzere çevresindeki sosyal yapıdan aldığı eğitimdir. Gelenekler, din, sınıfsal yapı bu eğitim biçiminde etkilidir. 2000 yılı verilerine göre okuryazar olmayanların oranı toplam nüfus içinde %12.7, erkeklerde %6.1 iken bu oran kadınlarda %19.4'tür. Okuryazar olmayan kadınların oranı erkeklere göre 3 kat daha fazladır. Yine 2000 yılı verilerine göre okuryazarlık oranı toplam nüfusta %87.3, erkeklerde %93.9 iken bu oran kadınlarda %80.6'ya düşmektedir. Küreselleşme sürecine kolay ve etkin bir şekilde uyum sağlamak, toplumların vatandaşlarına vereceği eğitimin niteliği ve etkinliği ile mümkündür. Nüfusun yarısını oluşturan ve gelecek kuşakların yetişmesinde temel roller üstlenen kadın ve genç kızların eğitimi, bir taraftan onların statülerinin yükseltilmesini, üretime, dolayısıyla kalkınmaya daha fazla katılımlarını sağlarken, diğer taraftan da bu hızlı değişikliklere uyum sağlanmasında önemli bir ön koşuldur. Kadınların genel, mesleki ve teknik eğitimine verilen önem, onların aile içindeki konumlarından çalışma hayatına daha fazla girmelerine, teknoloji kullanımından teknoloji üretimine, siyasal hayata katılımlarına kadar çok çeşitli alanda daha etkili olmalarını kolaylaştırmaktadır. Bu katılımın artması, toplum refahını daha ileriye götürücü bir ortam hazırlamakta, kadın gücü ve üretkenliği bu sayede artırılarak değerlendirilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı 1992. Günümüzde dünya ülkelerinde gelişmişlik düzeyi, o toplumlardaki kadın kesiminin eğitim seviyesiyle ölçülmektedir. O halde, günümüz Türk kadını bilinçli, kişilikli, yaratıcı, üretici, kendine güvenen ve toplumda kendine yakışır bir statüye sahip olmak durumundadır. Bu da ancak her kademede nitelikli bir eğitimle sağlanabilir. Türk eğitim tarihi incelendiğinde, her dönemde kadın eğitimine yer verildiği gözlenmektedir. Ancak kadın eğitimiyle ilgili olarak dinamik ve köklü değişiklikler Cumhuriyet döneminde başlamıştır. Kadının eğitimi konusunda Atatürk'ün düşüncesi kesin ve açıktır. 1 Mart 1922'de Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı bir konuşmasında Türkiye'de eğitime verilecek yönü belirlerken şöyle demektedir. Kaparol 1982-248. Kadınlarımızın da aynı dereceyi tahsilden geçerek yetişmelerine atfı ehemmiyet olunacaktır. Özürlü kadınların genel durumuna göz atılacak olursa, dünyadaki özürlü bireylerin %51'ini özürlü kadınlar oluşturmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerdeki insanların çoğu yeterli yiyeceğe ulaşamamaktadır. Beslenme bozukluğu nedeniyle 100 milyon insan özürlü kalmıştır. Uluslararası gelişim programları nadiren özürlü kadınların ihtiyaçlarını dikkate almakta ya da toplumsal gelişim girişimleri içine dahil etmektedir. Tüm ülkelerde özürlü bireyler arasında yoksulluk çok yüksektir. Özürlü kadınların çalışan kesimlerden dışlanma ve yoksulluk içinde yaşama olasılıkları özürlü erkeklere nazaran çok daha yüksektir. Kadınların yaşadığı problemler özürlülükleriyle birleşmektedir. özürlü kadın 2 kere daha fazla ihmal edilmektedir. Birçok özürlü birey, özellikle yaşlı özürlü kadınlar, izole edilmiş yaşamlar sürmektedirler. Kendi evlerinden bile çıkamama durumundadırlar. Yaşlı özürlü kadınlar hem yaşlı olmaları, hem kadın olmaları, hem de özürlü olmaları nedeniyle daha dezavantajlı durumdadırlar. Genel anlamda engellilik, özel anlamda engelli kadın meselesi, ülke gerçekleri ve sosyal problemlerden bağımsız veya ayrı olarak ele alınmamalıdır. Kadın olmak ve beraberinde yaşanılan sorunlar engelli kadının da sorunlarıdır. Ancak bu sorunlar engelli kadın üzerinde engelin meydana getirdiği kısıtlamalar veya diğer zorluklar sebebiyle katlanarak yansımaktadır. Dünyadaki bütün ülkelerde en az 300 milyon özürlü kadın yaşamaktadır. Bunların %82'si gelişmekte olan ülkelerdedir. Ratke 2005. Ülkemizde de Türkiye Özürlüler Araştırması diye ÖİB 2004 verilerine göre nüfusun %12.29'unu 8.431.937 özürlüler oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre erkek özürlülerin toplam nüfusa oranı %11.10 iken sayıları 4.648.740 olan özürlü kadının toplam nüfusa oranı %13.45'tir. Yukarıda özürlü kadınların karşılaştığı sorunlar genel olarak belirtilmiştir. Bu sorunların çeşidi ve yoğunluğu toplumdan topluma, kültürden kültüre, aynı toplum ve kültürel yapı içerisinde yaşanılan bölgeye ve sosyoekonomik seviyeye, yaşa, özür türü ve derecesine ve benzerine göre farklılıklar göstermektedir. Diğer bir önemli konu ise ortaya çıkan problemler noktasında problemlerin birbiriyle bağlantısının dikkate alınması gerektiğidir. Sağlıkla ilgili problemlerin temelinde ekonomik problemlerin olduğu, ekonomik problemlerin eğitimle çözülmesi gerektiği görülmekte ve sonuç olarak problemlerin ve çözümlerin birbirine neden-sonuç ilişkisi içinde bağlantılı olduğu ortaya çıkmaktadır. Örneğin İstanbul Belediyesi'nin engelli kadınlar üzerinde yaptığı çalışmada birinci problemin eğitim olduğu ortaya çıkmıştır. Engelli bireyin sorunları daha bebekliğe adım attıkları zaman başlıyor. Görme engelli bebek, annesinin güler yüzünü görmek yerine kaygılı sesini duyuyor. Bebek, aileye mutluluk veren bir şeydir. Ama özürlü bir bebek, hele de görme engelli bir kız bebeği dünyaya gelmişse, bu aileler için kaygı verici bir şeydir. Sonuçta aileler bebeklerine nasıl davranacaklarını bilemezler. Bazı aileler aşırı koruyucu ve kollayıcı, bazı aileler de aşırı derecede ihmalkar olurlar. Ortada bir dengesizlik problemi vardır. Bu da kız bebeğin büyümesini olumsuz bir şekilde etkiler. Okul çağına kadar hiçbir işe yaramadıklarını düşünerek gelen kız çocukları, okul çağına gelince ailelerinden uzakta olan görme engelli okullarına gitmektedirler. Burada da küçük yaşta ailelerinden ayrılmalarının vermiş olduğu sıkıntı, yatılı okulda okumanın vermiş olduğu sıkıntıyla birleşir ve daha da büyük bir sıkıntı haline gelir. Görme engelli birçok kız çocuğu, okulların yatılı olması sebebiyle eğitim imkanlarından yararlandırılmama gibi bir tutumla dahi karşılaşabilirler. Bu nedenle birçok kız çocuğu eğitim dışında tutulmaktadır. Ülke nüfusunun %12'si engelli olduğu varsayılırsa bu oranın ancak %2,5'u eğitim imkanından yararlanmakta, bu oranın da ancak %1'i kadın oranıdır. Engelli okulları öğrenci sayılarına bakıldığında kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısı oranlarına göre ancak %35 ila 40 arasındadır. Oysa engelli sayısının yarısı kadın, yarısı da erkek olmasına karşın son dönemlerde bu orana gelinebilmiştir. Namus kavramı toplumda özellikle kız çocuklarının eğitim haklarına mal olmaktadır. Örneğin okulumuza alınan bir erkek öğrencinin daha görme engelli ablaları olduğunu öğrendiğimizde "Onlar kız hocam" diyen veli ancak erkek çocuğunu okul imkanından yararlandırmayı seçmektedir. Bütün ısrarlı davranışlarımızla yaşı geçmeyen bir ablanın da eğitim imkanından yararlanabilmesi sağlanmıştır. Yazık ki literatürlerde engelli kadınların eğitimiyle ilgili kadın hareketleri eğitimi alanında fazla yapılmış çalışmalara rastlanmamaktadır. Yapılan çalışmalarsa engelli bireylerin bizzat kendileri tarafından yaptıkları çalışmalardır. Dölek, özürlü kadınların sorunlarını ve ihtiyaçlarını ifade eden sistematik bir çalışmanın bulunmadığını ifade etmektedir. Dölek, 2005. Sonuç olarak, eğitim insanın en doğal hakkıdır. Bireye kadın olmaktan ve engelli olmaktan, hele bir de engelli kadın olmaktan dolayı bu hakkın kullandırılmaması düşünülemez. Engelli kadının önündeki zorluklar yine kendisinin, çevresinin, toplumun eğitilmesiyle son bulacaktır. Dördüncü oturum. Görme engelli kadın ve medya. Zeynep Yıldırıcı, TRT Genel Müdürlüğü. Görme engelli kadın ve medya ile ilgili pek bir çalışma yoktur. En bilinen çalışma 2008 yılında Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 6 Nokta Körler Derneği Genel Merkezi ve Türkiye Körler Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği 2. Görme Engelli Kadınlar Kurultayı'nda çalıştaylardan birisi Görme Engelli Kadın ve Medya başlığıydı. Bu çalıştayın sonuç bildirgesi, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından 2008 yılında çıkarılan 2. Kadınlar Kurultayı kitabında yer almaktadır. Biz öncü kadınlar, katıldığımız bazı etkinliklerde, televizyon ve radyo programlarında medyanın öneminden söz ediyoruz. Ama bu, insanlar üzerinde ne kadar etkili oluyor, orasını kestirmek bazen zor olabiliyor. Birçok insan, belki de görme engelli kadını ilk defa Türk filmlerinde görmüş ve bir kör kadının nasıl bir kişiliğe sahip olacağını, neleri yapıp yapamayacağını bu filmlerden etkilenerek kafalarında bir karakter yaratmış olabilirler. Bu nedenden dolayı insanların kafasında bir yere oturtabilmek için medyanın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Öncelikle medyada kör kadın deyince insanların en çok Türk sinemasındaki kör kadın karakterleri aklına geliyor. 70'li yılların Türk filmlerinde kör kadın, düzgün giyinen, makyajı tam olan, fiziği düzgün, güzel, alımlı bir kadındır. Kendi çevresinde rahat hareket eder. Evinde yemeği, ev işlerini kendi başına rahatça yapar. Baston kullanan kör kadına rastlamadım. Ama kör olmasının vurgusu öyle bir yapılır ki, körlüğü güzelliğinin önüne geçer. Aşık olur, kör olduğu için aşık olamayacağını düşünür, kaderine isyan eder. Aşık olduğu kişi de ona aşıktır ama ortada bir sorun vardır. Fakir ama gururlu genç, gerekirse sevdiği için ona acır ve hırsızlık yapmayı bile göze alır. Kör kadının gözünü açtırır. Bunu anlayan hakim o kadar yufka yüreklidir ki hukuku hiçe sayar. Bu durum filmde güzel bir davranış diye yansıtılır. Bazen kör kadın zengin bir erkeğe de aşık olabilir. Türk filmlerinde esas vurgu yapılan şey kör kişinin gözü açılmadan bir işe yaramayacağı vurgusudur. Evlilik öncesi ne pahasına olursa olsun mutlaka gözler açtırılır, sonra evlenilir. Böylelikle de körümüz zavallıktan kurtarılmış olur. Bu filmlerin etkisiyle birçok insan bizim gözümüzün açılacağına inanmaktadır. Bir de çok kötü örnek vardır. Çocuğu olmayan adam tarafından kaçırılan kör kadın çok beceriksiz olarak gösterilir. Kendi öz bakımını bile yapamaz. Kumaları onun işini yapar. Evin bahçesini, lavabonun yolunu bile bulamaz. Sonunda kumaları tarafından tuzağa düşürülerek öldürülür. Son zamanlarda kör kadınları filmlerde göremiyoruz. Ancak birkaç sene önce çekilen Kızlar Yurdu diye bir dizide kör kadın üniversite öğrencisidir. Ve toplumun kör kadın imajı düşüncelerinin değiştirilmesi açısından bakıldığında oldukça iyi anlatılan dizi diyebiliriz. Haberlerde kör kadınla ilgili bir başarı verilecekse arkaya acıklı bir fon müziği oturtulur. Yapılan başarı olağanüstü bir şekilde anlatılır. Habere başlarken mutlaka cümleye görme engelli kadın sıfatı eklenir. Görme engelli kadın kuyuya düştü. Görme engelli kadın trafik kazasında öldü. Görme engelli kadın yangından kurtarıldı gibi örnekleri daha da çoğaltabiliriz. Verdiğim örneklere başka açıdan bakacak olursak, bir anlık dikkatsizlik sonucu birçok kişi belediyenin açmış olduğu çukurlardan birine düşebilir. Trafik kazasında ölen veya yangından kurtarılan sadece görmeyen kadın değil, diğer insanlar da olabilir. Birçok kez de haberde verilen olay görmesiyle ilgiliymiş gibi algılanabiliyor. Bu şekilde başlayan cümleler kişiyi etiketlemeye yönelik oluyor. Bu etiketlemeleri medya daha çok izlensin diye yapıyor. Olumlu örnekler daha da artırılmalı. Arkadaki acıklı fon müziğinin de kesinlikle konulmaması gerekiyor. Hiçbir reklam filminde bir engelli kadının oynadığına şimdiye kadar rastlamadım. Bunun nedeni de reklam güzellik sergilemektir. Bir engelliyi çıkarıp da bir kusuru ortaya koymak istemiyor olabilirler. Sakatlar Haftası'nda ve 8 Mart Dünya Emekçiler Kadınlar Günü'nde basında başarılı görme engelli kadınlardan biraz söz ediliyor. Ama bu sadece belirli günlerde olduğu için insanları şaşırtmaktan öteye gidemiyor. Oysa bu söz etme yılın diğer günlerinde de olursa insanlar duruma alışacak, bizimle ilgili daha çok bilgiye sahip olacaktır. Artık bizim başarılarımızı olağanüstü görmeyecek veya yapamadığımız konuları sadece körlüğümüze bağlamayacaktır. Medya deyince birçoğumuzun aklına televizyon gelmektedir. Gazete ve dergilerin köşe yazarları özürlülükle ilgili doğru bilgiye sahip olup bunu okuyucu ile paylaşması da bizi insanların tanımasında çok etkili yöntemlerden birisi olacaktır. Gerçi bazı dergiler de bizden söz etmeye başladı. Bunlara örnek Amargi dergisini ve Petrol İş Sendikası'nın çıkardığı dergiyi verebiliriz. Bizim 6 Nokta Körler Derneği Genel Merkezi olarak çıkardığımız Kibele dergisi, biz kör kadınların tanıtımında oldukça önemli rol üstlenmektedir. Bu dergimiz 3 ayda bir CD olarak çıkarılmaktadır. Çoğunlukla da görme engelli kadınlar tarafından dinlenmektedir. Bu dergimizi daha görünür kılmak ve daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak hem mürekkep baskı hem de CD şeklinde çıkararak mümkün olacaktır. Biz ne yazık ki ekonomik nedenlerden dolayı mürekkep baskısını şimdiye kadar gerçekleştiremedik. 2 yılda 11 sayısını çıkardığımız dergimiz, duyan herkesin dikkatini çekmektedir. Amargi, Petrol İş dergisi bazı dergilerde ve 1-2 gazetede yer almıştır. Dergimizin diğer sivil toplum kuruluşlarına ve üniversitelerin kütüphanelerine üyelik çağrısı yapıyoruz. Kültür Bakanlığı'na bağlı kütüphaneler üyemiz. Unutmamamız gereken bir nokta, medyanın görevi olanı yansıtmak yerine toplumu değiştirici rolünün olduğudur. Bu bilinçle kör kadınların medyada iyi örnek olarak gösterilmesini istiyorsak birkaç şeye dikkat etmek gerekiyor. Birincisi, medyada çıkan iyi örnekleri beğeniyle karşılamalı ve o medyaya takdirlerimizi sunmalıyız. İkincisi, biz kadınlar kendimizi anlatan filmler veya programlar yapmalıyız. Son önerimse, televizyonda beğenilen ve en çok izlenen bir filmde biz kör kadınlardan birinin oynaması, insanların bizi daha yakından tanımasını sağlayacaktır. 11. ayrımın sonu, sayfa 114.